Ayrım 19, sayfa 287. 13. Bölüm. Franz Bayer şişman yüz yuvarlak karısı gibi neşeli bir adamdı. Polisten kaçan genç konusunda kurt adam onu haberdar etmiş olduğu için akşam saat 8'i biraz geçe Miller geldiği zaman kapıyı kendisi açarak onu buyur etmiş, holde kısaca telaşla mutfağa yönelen karısıyla tanıştırmış, sonra da "Söyle bakalım sevgili dostum Kolb" demişti. "Hiç Württemberg'e geldin mi daha önce?" Miller "itiraf edeyim ki hayır" demişti. "Ha bak bu iyi işte, biz çok konuksever kimseler olarak övünüp dururuz boyuna. Elbette karnın açtır. Akşam yemeğini yedin mi yoksa?" Miller bütün gün ne kahvaltı ettiğini ne de öğle yemeği yediğini söyledi. Zaten bütün öğleden sonrası trende geçmişti. Bayer çok üzüldü. "Vah vah" dedi, "feci bir şey bu, yemeden olmaz. Ne yapalım biliyor musun, atlayıp şehre inelim. Adam akıllı bir yemek yiyelim seninle. Hiç olmazsa böyle bir ikramda bulunayım sana." Konuğunu akşam yemeği için şehre götüreceğini karısına haber vermek üzere yalpalaya yalpalaya evin arka tarafına yürüdü. 10 dakika sonra da Bayer'in arabasıyla şehrin merkezine doğru yola çıkmışlardı. İnsan arabayı istediği kadar zorlasın, eski E12 karayolundan Nürnberg ile Stuttgart arası en az 2 saat çeker. Buna rağmen Mackensen arabayı zorluyordu. Kurt adamın telefonunu aldıktan yarım saat sonra yola düşmüştü. Saat 22.30'da Stuttgart'a geldi ve doğru Bayer'in evine gitti. Kurt adamın bir kez daha telefon ederek Kolb adındaki adamın gerekli kimse olmadığını, bir sivil polis olabileceğini söylemesinden sonra Bayan Bayer korkudan titreyen bir kadın halinde karşıladı Mackensen'i. "Saat kaçta çıktılar?" Kadın titremesini önleyemediği bir sesle cevap verdi. "8'i çeyrek geçe." "Nereye gideceklerini söylediler mi?" "Hayır, Franz genç adamın bütün gün bir şey yememiş olduğunu, onu şehirde bir lokantaya götüreceğini söyledi. Ben evde bir şeyler hazırlayabileceğimi söyledim ama Franz deli olur dışarıda yemek yemek için. Nedenler yaratır." "Kolb denen bu adamı arabasını park ederken gördüğünüzü söylemişsiniz. Neresiydi bu gördüğünüz yer?" Kadın Jaguar'ı gördüğü caddeyi ve oraya nasıl gidilebileceğini anlattı. Mackensen bir süre derin derin düşündü, sonra "Bir fikriniz var mı, kocanız bu adamı hangi lokantaya götürebilir?" diye sordu. Kadın bir an düşündü. "En sevdiği lokanta Friedrich Caddesi'ndeki 3 zenci lokantasıdır. Önce oraya gider." Mackensen evden ayrıldıktan sonra arabasını Jaguar'ın olduğu yere sürdü. Bir daha rastladığı zaman kesin olarak kuşkuya düşmeyecek şekilde otomobili inceledi. Kafasında iki düşünce çatışıyordu. Birincisi Jaguar'ın yanında kalmak ve Miller'ın dönüşünü beklemekti. Fakat kurt adam onları izlemesini, Bayer'i uyarmasını ve eve göndermesini, sonra da Miller'ın hakkından gelmesini emretmişti. İkincisi lokantaya telefon etmekti. Ama aynı nedenle telefon da edemiyordu. Bayer'i telefonda uyarmak demek, Miller'ı da kuşkulandırmak ve kaçmasına fırsat vermek demekti. Mackensen saatine baktı. 23'e çeyrek vardı. Mercedes'ine binerek şehrin merkezine yöneldi. Joseph Münih'in arka sokaklarından birindeki küçük ve loş otel odasında sırt üstü yatağına uzanmış uyanık yatıyordu. Danışmadan telefon ettiler. Bir telgrafı vardı. Joseph aşağı inerek telgrafı alıp geldi. Sallantılı masanın kenarına ilişerek telgrafı açtı ve içinde yazılı olanlara göz gezdirdi. Telgraf şöyle başlıyordu. "Müşterinin istediği mallar için kabul edebileceğimiz fiyatlar aşağıdadır. Kereviz 481 mark 53 fenik. Kavun 362 mark 17 fenik. Portakal 627 mark 24 fenik. Grapefruit 313 mark 88 fenik." Meyve ve sebzelerin listesi uzundu. Hepsi de İsrail'in ihraç ettiği maddelerdi. Telgraf bir ihracat şirketinin Almanya'da yerleşmiş temsilcisi tarafından istenen değişik malların fiyatı hakkındaki soruya karşılık verir anlamdaydı. Uluslararası telgraf şebekesinden faydalanmak muhakkak güven verici bir durum değildi. Ama Batı Avrupa'da bir günde öyle çok ticaret telgrafı çekiliyordu ki hepsini kontrol etmek için ordu gibi bir kadro kullanmak gerekliydi. Joseph kelimeleri bir yana bırakarak uzun bir satır halinde sayıları yazdı. Markların ve feniklerin bölündüğü beşli sayı grupları kayboldu. Joseph bütün sayıları bir satırda topladıktan sonra hepsini altışar sayılık gruplara böldü. Her altı sayılık gruptan o günkü tarihi, yani 20 Şubat 1964'ü Şubat kelimesini atarak yazdığı 20.264'ü çıkardı. Her seferinde yine 6 sayılık bir grup meydana geldi. Artık bundan sonrası New York'un kitaplığı tarafından yayınlanmış yeni dünya sözlüğüne dayanan basit bir kitap şifresiydi. Gruptaki ilk 3 sayı sözlükteki sayfayı belirtiyordu. 4. sayı 1'den 9'a kadar herhangi bir sayı olabilirdi. Yalnız bu sayı tekse söz konusu olan o sayfadaki 1. sütun, çift ise 2. sütundu. Son 2 sayı da yukarıdan aşağıya olmak üzere sütundaki kelime sayısını açıklıyordu. Joseph yarım saat devamlı çalıştı, sonra mesajı okudu ve ağır ağır başını ellerini arasına aldı. Joseph yarım saat sonra Leo'nun evinde onunla karşı karşıyaydı. İntikam grubu lideri mesajı okuduktan sonra küfretti, sonunda "Affedersin" dedi, "tahmin edemedim." Son 6 gün içinde Mossa'da iki adamın da haberdar olmadığı 3 küçük haber kırıntısı ulaşmıştı. Buenos Aires'teki İsrail ajanından gelen haberde araştırma projesinin ikinci kademesini tamamlayabilmesi için Vulcan adında birine 1 milyon Alman markı tutarında bir ödeme yapılması için emir verildiği bildiriliyordu. İkinci haber Batı Avrupa'daki Odessa mensuplarını ödemek üzere başka yerlerdeki gizli Nazi yatırımlarından para transferi işleri yaptığı bilinen bir İsviçre bankasındaki bir Yahudi'den geliyordu. Verilen bilgiye göre Beyrut'ta bu bankaya transfer edilen 1 milyon mark 10 yıldan beri bu bankayla iş yapan Fritz Wagner adındaki adama nakit olarak ödenmişti. Üçüncü haber fabrika 333 çevresine alınan güvenlik konumunda üstün yeri olan Mısırlı bir albaydan idi. Bu adam kendisine rahat bir emeklilik sağlayacak önemli bir para karşılığında Mossad'ın bir elemanıyla saatlerce Roma'daki bir otelde konuşmuştu. Adamın söylediğine göre roket projesinin tek noksanı güvenilir bir telsiz yönetim sistemiydi. Bunun da Batı Almanya'daki bir fabrikada araştırmaları ve yapımı düzenleniyor, proje Odessa'ya milyonlarca marka mal oluyordu. Binlerce haber arasında bu üçü haberlerin çözümlenmesinde bilimi ilk kez hesap makinesi şeklinde hizmete koşan, daha sonra da İsrail'in atom bombasının babası olan İsrail'i dahi Profesör Yuval Neyman'ın hesap makineleri yığınında işlem görmüştü. Bir insan hafızasının atlayabileceği bir yerde uçuşan mikrodalgalar bu üç haberi birbirine bağlamış ve 1955 yılında karısı tarafından teşhir edilinceye kadar Rochman'ın bu adı kullanmış olduğunu hatırlamış ve buna göre bilgi vermişti. Joseph oturdukları yeraltı karargahında Leon'a döndü. ''Bundan sonra ben burada kalacağım.'' dedi. ''Telefonun yanından ayrılmayacağım. Bana güçlü bir motosiklet ve koruyucu elbise sağla. Bir saat içinde hazır olsun bunlar.'' Kıymetli Miller'iniz telefon ettiği zaman eğer ederse en hızlı bir biçimde ona ulaşmam gerek. Leon eğer kimliği anlaşıldıysa pek hızlı ulaşamazsın ona dedi. Boşuna yere uyarmadılar onu bu işe burnunu sokmaması için. Aradığı adama daha 1 kilometre yaklaşmadan temizlerler onu. Leon dışarı çıktıktan sonra Joseph Tel Aviv'den gelen telgrafı bir kez daha okudu. Telgrafta şunlar yazılıydı. Alınan yeni haberler roketlerdeki can alıcı başarının orada çalışan Alman sanayicisinde olduğunu belirtiyor. Stop. Şifre adı Vulcan. Stop. Muhtemel kimliği Rochman. Stop. Hemen Miller'i kullanın. Stop. İzleyip yok edin. Stop. Karabatak. Joseph masanın başına oturdu ve dikkatle Walter PPK otomatik tabancasını temizlemeye başladı. Zaman zaman da sessizce duran telefona bakıyordu. Ev sahipliği görevini yemek boyunca çok neşeli bir şekilde yerine getiren Bayer, hoşlandığı fıkralar anlatırken kahkahalarla gülüyordu. Miller birçok kereler lafı döndürüp dolaştırıp kendisi için çıkartılacak yeni pasaport konusuna getirdi. Bayer hep onun sırtını okşayarak üzülmemesini söyledi ve ''Sen o işi bana bırak evlat'' dedi, ''bu ihtiyar Franz Bayer'e bırak.'' İşaret parmağıyla burnunun sağ kanadına vurdu, göz kırptı ve keyifli keyifli güldü. Miller'in 8 yıllık muhabirlikten elde ettiği bir kazanç da içkiye dayanmasıydı. Fakat yemeği sindirmek için üst üste yuvarlamış oldukları beyaz şaraba alışık değildi. Ama eğer birisi başka birisine sarhoş etmek istiyorsa beyaz şarap çok iyi bir vasıtadır. Şarabı ısınmaması için soğuk su ve buz konmuş kovalar içinde getiriyorlardı. Bayer'in başka bir yana bakmasından faydalanarak Miller dolu bardağını 3 kez buzlu kovaya boşaltmıştı. Sıra yemek sonu yiyeceğine geldiği zaman en iyi cinsinden 2 şişe soğuk ren şarabının hakkından gelmişlerdi. Ve sımsıkı ceketinin içinde sıkışıp kalmış olan Bayer su gibi terliyordu. Bu terleme onu susatmış olduğu için bir şişe şarap daha ısmarladı. Miller yalancıktan üzgün bir hal alarak yeni bir pasaport çıkartamayacağından ve 1945 yılında Flossenburg'daki olaylara katıldığı için tutuklanacağından yakınmaya başladı. Düşünceli düşünceli, bir iki fotoğrafıma gereklilik duyulacak herhalde değil mi diye sordu. Bayer iki kahkaha arasında cevap verdi. Evet iki tane ama mesele değil. İstasyondaki otomatik kulübelerde çektirirsin. Bekle biraz saçın uzasın, bıyıkların dudağını iyice örsün. O zaman kimse tanımaz seni. Miller umutla fotoğraf çektirdikten sonra ne olur diye sordu. Bayer uzanıp etli kolunu onun omuzlarına attı. Şişman adam kulağının dibinde kıkırdarken Miller yüzünde onun şarap kokan nefesini duydu. Sonra ben onları bir dostuma gönderirim. Bir hafta sonra da pasaport gelir. Pasaport gelince sana bir şoför ehliyeti çıkartırız. Ama şoför imtihanını vermen gerek. Sosyal sigorta kartını çıkartırız. Yetkili makamlara göre sen 15 yıl dışarıda kaldıktan sonra yurda dönmüş birisisin. Mesele değil evlat, üzme kendini. Bayer sarhoş olmaya başladığı halde yine de diline hakimdi. Fazla bir şey söylemiyor, Miller de onu kuşkulandırıp tamamıyla susmasından korkarak daha fazla zorlayamıyordu. Miller bir kahve içmek için deli olduğu halde kahve Bayer'in sarhoşluğunu giderir diye vazgeçiyordu. Şişman adam şişkin bir cüzdandan yemek paralarını verdi ve gardıroba doğru yürüdü. Saat 22.30 idi. Çok güzel bir geceydi Bay Bayer, size çok teşekkür ederim. Şişman adam paltosuna girmeye çalışırken "Franz, Franz" diye soludu. Miller de kendi paltosunu giyerken Stuttgart'taki gece hayatının bir kimseye verebileceği herhalde bu olsa gerek dedi. Bu olur mu budala çocuk, sen ne bileceksin? Kocamandır bizim ufak gibi görünen şehrimiz. Yarım düzine kusursuz gece kulübümüz var. Gidelim mi bunlardan birine? Miller gözlerini iri iri açarak sordu. Yani striptizi filan olan gece kulübü mü? Bayer keyifle vızıldadı. Sen ne konuşuyorsun? O kadıncıkları soyunurken seyretmeye hiç itirazım yok benim. Bayer gardıroba bakan kıza yüklüce bir bahşiş verdi ve yine yalpalaya yalpalaya dışarı çıktı. Miller safça hangi gece kulüpleri var Stuttgart'ta diye sordu. Dur bakayım, Moulin Rouge var, Balzac var, Imperial ve Sayonara var. Sonra Eberhard Caddesi'nde Madeleine var. Eberhard mı? Amma tesadüf ha. Bu benim başımı dertten kurtaran ve Nürnberg'deki avukata gönderen Bremen'deki patronumun adıdır. İyi iyi, mükemmel. Oraya gidelim öyleyse. Bayer böyle diyerek arabasına binmek üzere öne düştü. Mackensen saat 23.15'te 3 zenciye ulaştı. Lokantadan çıkmakta olan son müşterileri gözden geçirerek şef garsonu sorguya çekti. Şef garson Bay Bayer mi dedi. Evet bu gece buradaydı, yarım saat önce çıktı. Yanında kimse var mıydı? Saçları kısa kesilmiş uzun boylu bıyıklı bir adam. Vardı evet, şu köşedeki masada oturuyorlardı. Mackensen adamın eline 20 mark sıkıştırdı. Onları muhakkak bulmam gerek, hem de çok çabuk, karısı bayıldı da. Şef garson bu habere çok üzüldü. Vah vah, neden acaba? Buradan çıktıktan sonra nereye gitmiş olabilirler? Vallahi bilmem ki. Garsonlardan birini çağırdı. Bay Bayer'e sen servis yaptın bu gece Hans. Köşedeki masa. Bir yere gitmekten söz ettiklerini duydun mu? Hans hayır dedi, böyle konuştuklarını duymadım. Baş garson gardıroba bakan kıza bir sorun diye teklif etti. Belki o bir şey duymuştur. Mackensen kıza sordu. Sonra bir turist rehberi istedi. Stuttgart'ta görülecek şeyler başlıklı bir broşürdü bu. Gece kulüpleri bölümünde yarım düzine ad vardı. Ortasında da şehrin merkezinin bir haritası. Mackensen arabasına döndü ve gece kulüpleri listesinin başındaki ilk ada yöneldi. Miller ve Bayer, Madeleine gece kulübünde iki kişilik bir masada oturuyorlardı. İkinci viskisi de gelmiş olan Bayer, iri iri açılmış gözleriyle bir yandan yer sahnesinin ortasında kalça kıvırırken, öte yandan da sütyeninin düğmelerini çözen cömert bir genç kadını seyrediyordu. Sütyen de çıkınca Bayer çökertir gibi dirseğini Miller'in kaburgalarına sapladı. ''Evlat, ikizlere bak, ikizlere!'' diye kıkırdadı. Gece yarısını geçmiş ve Bayer iyice olmuştu. Miller ''Çok merak ediyorum Bay Bayer'' dedi. ''Yani kendim için çok üzülüyorum. En çabuk ne zaman çıkartabilirsiniz bu pasaportu?'' Bayer daha önce de yaptığı gibi kolunu Miller'in omuzlarına doladı. ''Bak Rolf arkadaşım, sana daha önce de söyledim, üzme tatlı canını. Bu ihtiyar Franz'a bırak işi. Göz kırptı. Pasaportları ben hazırlamam. Hazırlayana fotoğrafları gönderirim. Bir hafta sonra da pasaport gelir. Mesele değil. Sen iç bakalım şimdi bu yaşlı dostum Franz'la. Tombul elini kaldırarak havada salladı. Bize birer tane daha garson. Miller ardına yaslanıp düşündü. Pasaport fotoğraflarının çekilmesi için saçlarının uzamasını bekleyecek olursa haftalar sürebilirdi bu. Odessa'nın pasaport hazırlayıcısının adını ve adresini hile yoluyla Bayer'den öğrenmesine de imkan yoktu. Ne kadar sarhoş olursa olsun bu sahtekarlık konusunda işbirliği yaptığı kimseyi ele verebilecek gibi değildi. Numaraların birinci bölümü bitmeden şişman Odessa mensubunu gece kulübünden çıkaramadı. Soğuk caddeye çıktıkları zaman saat sabahın birini geçmişti. Bir kolunu Miller'in omuzlarına sarmış olan Bayer'in ayakta duracak hali yoktu. Birden çıktıkları soğuk hava onu daha da kötü yapmıştı. Bayer'in kaldırım kenarına park etmiş olduğu arabasına yaklaşırlarken Miller, "Sizi eve ben götüreyim," dedi. Bayer'in palto cebinden arabanın anahtarlarını aldı ve hiç karşı gelmeyen şişman adamı arabanın arkasına soktu. Kapıyı kapattıktan sonra kendisi de direksiyona geçti. O sırada gri bir Mercedes arkalarındaki köşeyi döndü ve 20 metre kadar ilerledikten sonra durdu. O zamana kadar 5 gece kulübünü dolaşmış olan Mackensen önünde hareket eden arabanın plakasına baktı. Bayan Bayer'in verdiği numaraydı bu. Kocasının arabası. Kontağı açan Mackensen öndeki arabayı izlemeye başladı. Kendi sarhoşluğuyla da mücadele eden Miller arabayı çok dikkatli kullanıyordu. Bir trafik devriyesi kendilerini çevirir de alkol kontrolü yapar diye ödü kopuyordu. Gittiği yol Bayer'in evinin değil, kendi otelinin yoluydu. Bayer'in başı öne düşmüş, katmerli çenesi, gömlek yakası ve kravatının üstüne yağdan bir önlük gibi yayılmıştı. Otelin önüne gelince Miller onu dürttü. ''Uyan bakalım arkadaşım Franz, uyan, birer uyku öncesi içkisi içelim.'' Şişman adam gözlerini açıp bakındı. ''Eve gitmeliyim.'' diye mırıldandı. ''Karım bekler.'' ''Haydi, sadece birer kadeh bir şey içeceğiz geceyi tamamlamak için. Odama çıkar, hem birer kadeh bir şey içer hem de eski günleri anarız.'' Bayer sarhoş sarhoş gülümsedi. ''Eski günleri anarız ha, ne günlerdi onlar Rolf.'' Miller arabadan indi, şişman adamın inmesine yardım etmek için arka kapının yanına geldi. Bayer'i kapıdan çekip çıkarırken de ''Ne günlerdi?'' diye onayladı. ''Odama çıkalım, rahat rahat anarız o günleri.'' Sokağın alt yanında Mercedes ışıklarını söndürmüş ve gecenin karanlığı içinde erimişti. Odasının anahtarı Miller'in cebindeydi. Gece bekçisi masanın ardında uyuyordu. Bayer bir şeyler gevelemeye başlamıştı. Miller, "Şş!" dedi, "gürültü etmeyelim." Ayaklarının ucuna basmaya çalışarak bir fil gibi merdivene doğru yürüyen Bayer, "Gürültü etmeyelim," diye tekrarladı. Oynadığı oyundan hoşlanarak kıkırdadı. Bereket versin Miller'in odası birinci kattaydı. Yoksa Bayer merdivenlerde yığılıp kalırdı. Miller oda kapısını açtı, elektriği yaktı, odadaki tek koltuğa oturması için Bayer'e yardım etti. Yüksek arkalıklı tahta kol dayama yerleri olan bir koltuktu bu. Mackensen dışarıda otelin simsiyah yüzüne bakıyordu. Sabaha karşı saatin ikisi olduğu için tüm odalarda ışıklar sönmüştü. Miller'in odasının ışığı yanınca onların birinci katta otelin sağ yanında olduklarını anladı. Otele girip Miller oda kapısını açar açmaz onu vurmayı düşündü. Ama iki şey böyle yapmasını önlüyordu. Olduğu yerden gördüğü otelin gece bekçisi Bayer'in ayak seslerinden uyanmış salonda dolaşıyordu. Otelde kalmayan birisinin sabaha karşı saat 2'de otele girdiğini muhakkak fark edecek, polise vereceği ifadede onu iyice tarif edebilecekti. İkincisi Bayer'in durumuydu. Şişman adamın arabadan yardımla çıkarıldığını görmüştü. Miller'i öldürdükten sonra Bayer'i çabucak otelden çıkarmasına imkan yoktu. Bayer polisin eline geçtiği takdirde kendi başı da kurt adamla derde girerdi. Dış görünüşüne rağmen Bayer gerçek kişiliği de en çok arananlardan birisi, Odessa'da da önemli bir kişiydi. Başka bir imkan Mackensen'i odaya dışarıdan ateş etmeye teşvik etti. Otelin karşısında yarı inşa halinde bir yapı vardı. Yapının kaba inşaatı tamamlanmıştı. Beton bir merdiven birinci ve ikinci katlara çıkıyordu, bekleyebilirdi. Miller'in bir yere gideceği yoktu. Bagajdaki av tüfeğini çıkarmak üzere arabasına döndü. Felaket Bayer'i çok hazırlıksız yakaladı. İçkinin etkisiyle ağırlaşan hareketleri zamanında bir tepki göstermesini tamamıyla önlemişti. viski şişesini arar gibi yapan Miller gardırobun kanadını açtı ve yedek kravatını çıkardı. Öbür kravatı boynundaydı, onu da çıkardı. 10 yıl önce asker arkadaşlarıyla birlikte ordu eğitim kampı beden eğitimi salonunda öğrendikleri düşmanı zararsız hale getirme usullerini hiç denemek fırsatını bulamamıştı. Ne kadar etkili olabileceğini de bilmiyordu. Koltuğa yayılmış, "Hey gidi günler, ne günlerdi onlar" diye mırıldanan Bayer'in arkadan pembe bir dağ gibi görünen ensesine bütün gücüyle vurdu. Miller'in el kenarı yumuşak ve tecrübesiz, Bayer'in ensesi de yağ tabakalarıyla kaplanmış olduğu için darbe şişman adamı bayıltmaya yetmedi. Ama Odessa'nın adamı beynindeki sersemlikten kurtuluncaya kadar iki kolu da bileklerinden sıkıca koltuğun tahta kol dayama yerlerine bağlanmıştı. Bayer kendine gelmek için kafasını sallarken "Bu da ne?" diye boğuk boğuk homurdandı. Miller bu kez onun kravatını çıkararak sol ayak bileğini koltuğun ayağına bağladı. Sağ ayağı içinde telefonun kordonunu kullandı. Düğme gibi gözlerinde yavaş yavaş durumu kavrama belirtileri baş gösterirken Bayer yüzünü kaldırıp baykuş gibi Miller'e baktı. Kendi durumunda olanların hepsi gibi Bayer'in de kendisini hiç rahat bırakmayan bir korkusu vardı. "Beni buradan çıkaramazsın" dedi. "Tel Aviv'e götüremeyeceksin beni. Hiçbir şey ispat edemezsin. Senin insanlarına elimi bile sürmedim ben." Yumru haline getirilmiş bir çift çorap ağzına sokulup Miller'in vesveseli annesinin armağanı olan yün bir eşarp da ağzının üstünden bağlanınca Bayer susmak zorunda kaldı. Bu güzel yün örgünün üstünden gözleri sıkıntı içinde dik dik bakıyordu. Miller odadaki öbür sandalyeyi aldı, ters çevirerek ata biner gibi tutuklusunun yarım metre karşısına oturdu. "Beni dinle yağlı böcek" dedi. "Evvela ben Yahudi değilim. İkincisi sen bir yere gidecek değilsin. Burada kalıp konuşacaksın. Burada, anladın mı?" Bayer eşarpın üstünden ona baktı. Gözleri artık keyiften ışıldamıyordu. Çalılıktaki kızgın bir yaban domuzu gibi gözlerinin çevresi kızarmıştı. "Miller, senden istediğim ve bu gece sona ermeden öğreneceğim şey, Odessa için pasaportları hazırlayan adamın adı ve adresi" dedi. Etrafına baktı. Yatak başı masasının üstündeki gece lambasını gördü. Prizi duydan çekerek lambayı yanına aldı. "Bayer misin nesin? Şimdi çıkaracağım" tıkacı ağzından konuşacaksın. "Eğer bağırmaya kalkarsan bu lambayı kafana yersin. Kafan kırılır mı kırılmaz mı hiç umurumda değil. Anladın mı?" Miller yalan söylüyordu. Ne o güne kadar kimseyi öldürmüştü ne de öldürmeye niyeti vardı. Ağır ağır eşarpı çözerek çorap yumağını adamın ağzından çıkardı. Sağ elinde de onun tepesine gelecek şekilde gece lambasını tutuyordu. Bayer yılan ıslığı gibi bir sesle "Orospu çocuğu" diye mırıldandı. "Sen bir casussun ama hiçbir şey öğrenemeyeceksin benden." Sözlerini ancak bitirmişti ki çorap yumağı yine dolgun yanaklarının arasına girdi. Eşarp eski yerine kondu. Miller "Öğrenemeyeceğim ha" dedi. "Görürüz. İşe parmaklarından başlayacağım. Bakalım hoşuna gidecek mi?" Bayer'in sağ elinin yüzük parmağı ile küçük parmağını kavrayarak dikey bir hal alacak şekilde geriye doğru büktü. Bayer koltuğu devirircesine bir hamle yaptı. Miller koltuğu düzeltti, parmaklarını gevşetti. Tıkacı yerinden çıkardı. "Bütün parmaklarını kırabilirim Bayer" diye fısıldadı. "Ondan sonra gece lambasının ampulünü çıkaracağım, lambaya cereyan vereceğim ve senin malafınıtını ampul yuvasına sokacağım." Bayer gözlerini yumdu ve yüzünden ter boşandı. "Yok yok, elektrotları elleme" dedi. "Elektrotları elleme, sokma oraya." Ağzı Bayer'in kulağının birkaç santim ötesinde olan Miller, "Bunun nasıl bir şey olduğunu bilirsin değil mi?" dedi. Bayer gözlerini yumup hafifçe inledi. Bunun nasıl bir şey olduğunu bilirdi. 20 yıl önce hava filosu komutanı Beyaz Tavşan Yeo Thomas'a Paris'teki Fresnes hapishanesinin bodrumlarında bu tür bir işlemi uygulayanlardan biri de kendisiydi. Bunun nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyordu ama akımın verildiği tarafı değil. Miller ıslık gibi bir sesle "Konuş" dedi. "Bu sahtekarın adını adresini söyle." Bayer ağır ağır başını salladı. "Söyleyemem" diye fısıldadı. "Öldürürler beni." Miller tıkacı gene Bayer'in ağzına soktu. Adamın küçük parmağını tuttu, gözlerini yumdu ve parmağı birden vurdu. Parmak oynak yerinden kırıldı. Bayer oturduğu yerden hopladı ve tıkacı kustu. Miller adamın boğulmasına meydan vermeden tıkacı ağzından çekip attı. Şişman adamın başı göğsüne düştü ve gecenin bir hayli pahalı yemeği iki şişe şarap ve birçok bardak viskiyle karışık olarak göğsü boyunca kucağına indi. Miller konuş dedi, yoksa sıra öbür parmaklara gelecek. Bayer yutkundu, gözleri kapandı. Windsor dedi. Kim? Windsor, Klaus Windsor, pasaportları hazırlayan. Profesyonel bir sahtekar mı?
Matbaacı.
Nerede, hangi şehirde?
Öldürürler beni.
Söylemezsen ben öldüreceğim seni, hangi şehirde?
Bayer Osnabrück diye fısıldadı.
Miller tıkacı yine yerine koydu ve düşündü. Klaus Windsor, Osnabrück'te matbaacı. İçinde Salomon Taber'in anılarıyla çeşitli haritalar olan evrak çantasını açtı ve Almanya'nın bir karayolu haritasını çıkardı. North Rhine, Westfalia'nın iyice kuzeyine düşen Osnabrück'ün otobanından Mannheim, Frankfurt, Dortmund ve Münster'den geçiyordu. Yolu durumuna göre 4 ile 5 saat sürebilirdi. O gün 21 Şubat idi, saatte sabahın 3'üne geliyordu. Yolun öbür yanındaki yarı tamamlanmış yapının ikinci katında yerleştiği yerde Mackensen soğuktan titriyordu. Otelin birinci katındaki odada hala ışık vardı. Bakışları durmadan ışıklı pencere ile otelin kapısı arasında gidip geliyordu. Otelden Bayer çıkarsa Miller'i yalnız kıstıracaktı. Miller çıkarsa o zaman yolun daha ilerisinde yakalayacaktı onu. Ya da hava almak için birisi pencereyi açarsa. Yeniden titredi ve ağır Remington 300 tüfeğinin kabzasını daha sıkı kavradı. Daha çok bekleyebilirdi. Sabırlı bir adamdı Mackensen. Miller sessizce eşyalarını topladı. Bayer'in daha en az 6 saat yerinden kımıldayamaması lazımdı. Sahtekarın sırrını açıkladığını şeflerine bildirerek onları uyarmaktan korkabilirdi. Ama böyle olacağına da bel bağlanamazdı ki. Bir 5 dakikada Bayer'in bağlarını ve tıkacını sağlamlaştırmakla geçirdi. Sonra şişman adamın dikkati çekmek üzere koltuğu gürültüyle devirmesini önlemek için koltuğu bir yanına devirdi. Telefonun kordonunu zaten koparmıştı. Odayı son bir kez gözden geçirdikten sonra dışarı çıkarak kapıyı kilitledi. Merdiven başına geldiği zaman durdu. Otelin gece bekçisi onların iki kişi olarak yukarı çıktıklarını görmüş olabilirdi. Bunlardan yalnız biri iner, hesabı öder ve çıkıp giderse şüphelenmez miydi adam? Miller geri çekildi ve otelin arka tarafına yürüdü. Koridorun sonunda yangın merdivenine açılan bir pencere vardı. Miller pencere kenarına tutunarak yangın merdivenine geçti. Birkaç saniye sonra da yapının ardındaki garaj avlusuna indi. Avludaki bir kapı otelin ardında dar bir sokağa çıkıyordu. 2 dakika sonra Bayer'in evi civarına bırakmış olduğu Jaguar'a doğru hızlı hızlı yürüyordu. Hem içkinin hem de geceki olayların etkisiyle kendisini çok bitkin hissediyordu. Çok uykusu vardı. Fakat tehlike çanları çalmadan Windsor'a ulaşması gerekiyordu. Jaguar'a girdiği zaman hemen saat 4'tü. Bir yarım saatte Heilbronn ve Mannheim'e gitmek için kuzeye uzanan otobana ulaşmak için geçti. Sarhoşluğu geçmiş olan Bayer, Miller odadan çıkar çıkmaz kurtulmak için çırpınmaya başladı. Dişlerini kullanabilmek için başını mümkün olduğu kadar eğmeye çalıştı. Ağzında tıkaç ve eşarp varken kollarını bileklerinden koltuğun kolçaklarına bağlayan kravatların düğümlerini açmak çok güç olduğu gibi şişmanlığı başını daha fazla eğmesini önlüyor, ağzındaki tıkaçla dişlerini hareket ettirmesine engel oluyordu. Her birkaç dakikada bir duruyor ve burnundan derin derin soluyordu. Ayaklarını kuvvetle çekerek ayak bileklerindeki bağları koparmaya çalıştı. Fakat başarı sağlamadı. Sonunda kırık ve şiş küçük parmağının acısına rağmen el bileklerini kurtarmaya karar verdi. Bu da bir fayda sağlamayınca yerdeki gece lambası gözüne ilişti. Ampul hala üstündeydi. Kırık bir ampulün cam kırıntıları bir kravatı kesmeye yeterdi. Yan yatmış koltuğu yerde sürmek ve ampulü kırmak tam bir saat sürdü. Kolay gibi görünür ama kırık bir ampul camıyla bilek bağlarını kesmek az iş değildir. Kumaşın bir kenarını ayırmak saatler ister. Bayer'in ter içindeki bilekleri kravatların kumaşını ıslatıyor ve şiş bileklerini daha sıkı kavramalarına sebep oluyordu. Sol bileğindeki bağın camın sürtünmesiyle aşındığı yerde ilk kopmalar meydana geldiği zaman saat 7 olmuş ve şehrin damlarında günün ilk ışıkları belirmeye başlamıştı. Sol kol tamamıyla kurtulduğu zaman ise saat neredeyse 8'e geliyordu. O sırada Miller'in Jaguar'ı Osnabrück'e son 100 mili aşmak üzere Kolonya meydanından şehrin doğusuna doğru yol alıyordu. Yağmur da yağmaya başlamıştı. Kaygan otoban boyunca perdeler halinde sulu sepken bir yağıştı bu. Cam silicilerin uyutucu etkisiyle Miller'in gözleri kapanır gibi oluyordu. Genç adam otobandan fırlayıp iki yandaki çamurlu tarlalara yuvarlanmaktansa daha ağır yol almayı yeğleyerek arabanın hızını saatte 80 mile düşürdü. Sol eli serbest kalan Bayer birkaç dakika içinde ağzındaki tıkaç ve öbür bağlardan da kurtuldu. Sonra dakikalarca uzun uzun soludu. Ter, korku, kusmuk ve viski karışımı olan odanın kokusu dayanılır gibi değildi. Bayer'in ilk aklına gelen kapı oldu. Fakat kapı kilitliydi. Bağların sıkılığından uyuşmuş olan ayaklarının üstünde hantalca hareket ederek kapıdan sonra telefonu denedi. Sonra pencereye yöneldi, koparır gibi perdeleri çekti ve pencere kanatlarını içeri doğru açtı. Yolun öbür yanındaki pusu yerinde soğuktan uyuşmuş bir halde olan Mackensen, Miller'in odasındaki perdelerin açıldığını fark edince Remington'u hemen nişan alma durumuna getirmiş, perdelerin karışıklığı ardındaki adamın pencere kanatlarını içeri doğru açmasını bekledikten sonra yüzünün ortasına ateş etmişti. Mermi Bayer'in gırtlağına saplandı. Adam daha yere düşmeden ölmüştü. Tüfeğin patlaması bir an için bir otomobilin egzoz gürültüsüyle karıştırılabilirdi. Ama sadece bir dakika için. Sabahın o saatinde bile, hatta bir dakika dolmadan birilerinin bu gürültünün nedenini arayacaklarını biliyordu. Bu bakımdan ateş ettiği odaya ikinci bir kez bakmadan yerinden fırladı. Beton merdivenleri koşarak indi. İki harç karıştırma makinesiyle bir çakıl yığınına çarpmaktan güç kurtularak yapının arka avlusundan geçip dışarı çıktı. Ateş etmesinden sonra bir dakika içinde arabasının yanına ulaşmış, tüfeği bagaja koymuş ve yola düzülmüştü. Fakat daha kontak anahtarını çevirirken her şeyin yerli yerince yapılmadığını biliyordu. Yanlış bir harekette bulunduğunun kuşkusu içindeydi. Kurt adamın öldürülmesini istediği adam uzun boylu ve zayıftı. Pencerede gördüğü karaltı ise şöyle böyle hatırladığına göre kısa boylu ve şişman birisiydi. Bu adamın gece onların peşine düştüğü zaman gördüğü Bayer olması gerekti. Bu da pek önemli bir şey değildi. Bayer'in düşüp öldüğünü gören Miller de bütün gücünü bacaklarına vererek çareyi kaçmakta bulmuş olmalıydı. Gideceği yerde elbette Jaguar'ı park etmiş olduğu yerdi. Mackensen Jaguar'ı son kez gördüğü yere yöneldi. Ancak bir Opel ile bir Benz kamyonun arkasında park edilmiş olarak gördüğü Jaguar'ın yerini boş bulduğu zaman kötü kötü düşünmeye başladı. Eğer Mackensen çabuk paniğe kapılan bir kimse olsaydı zaten Odessa'nın baş cellatlığına getirilmezdi. Daha önce de birçok kötü durumlarla karşılaşmıştı. Miller'in o sırada yüzlerce mil uzakta olabileceği sonucuna varıncaya kadar dakikalarca arabasının direksiyonu başında oturup düşündü. Eğer Miller Bayer sağken oradan ayrılmışsa bu ya ondan hiçbir şey öğrenememiş ya da bir şeyler öğrenmiş olduğu anlamına gelirdi. Bir şey öğrenememişse önemi yoktu. Onu daha sonra ele geçirirdi. Acelesi yoktu. Bir şey öğrenmişse bunu ancak Miller'in ne gibi bir bilgi peşinde olduğunu ve ona Bayer'in nasıl bir bilgi verebileceğini bilen tek kişi olarak kurt adam açıklayabilirdi. Bu bakımdan kurt adamın hırsından korkmasına rağmen ona telefon etmeye karar verdi. Genel bir telefon kulübesi buluncaya kadar 20 dakika geçti. Şehirler arası konuşmalar için daima yanında bol sayıda marklık maden paralar bulundururdu. Nürnberg'de telefonu açıp da haberi öğrenen kurt adam müthiş bir hırsa kapılarak hattın öbür ucundaki adama ağız dolusu küfür yağdırdı. Sükunet bulması için epey zaman geçti. ''Onu bulman gerek sersem, hem de çabuk.'' Mackensen Bayer'in ölmeden önce ona ne gibi bir bilgi vermiş olabileceğini öğrenmek istediğini söyledi. Hattın öbür ucunda kurt adam bir süre düşündü sonra ''Elbette'' dedi, ''sahtekarı, sahtekarın adını öğrendi.'' Mackensen ''Ne sahtekarı şef?'' diye sordu. Kurt adam kendini topladı. ''Ben adımı bulur uyarırım'' dedi. Miller ona gitti. Mackensen'e bir adres yazdırarak ekledi. ''Artık uçar mısın, nasıl gidersin bilmiyorum. Öyle git Osnabrück'e. Miller'i ya bu adreste ya da şehirde bir yerde bulacaksın. Eğer bu adreste değilse şehirde Jaguar'ını ara. Bulduktan sonra da ayrılma başından. Miller'in dönüp dolaşıp geleceği tek yer bu Jaguar'dır.'' Telefonu kapatıp yeniden açtı ve istihbaratı istedi. Sorduğu numarayı öğrendikten sonra da Osnabrück'te bir numara çevirdi. Mackensen Stuttgart'ta elinde telefon kala kalmıştı. Omuzlarını silkerek arabasına döndü. Önünde kendisini bekleyen uzun, yorucu bir otomobil yolculuğu vardı. O sırada Osnabrück'e 20 mil mesafede olan Miller kadar yorgundu. İkisi de 24 saatten beri uyumamışlardı. Üstelik Mackensen bir önceki gün yediği öğle yemeğinden sonra ağzına bir lokma koymamıştı. Gece nöbetinin iliklerine kadar işlediği soğuğu içinde dumanı tüten sıcak bir kahveyle bir Steinhager sayıklayarak Mercedes'ine bindi ve Westfalia yolu üzerinden kuzeye yöneldi.